Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios stüdyosunda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Şeytanın Müridi. Yazarı Glenn Mead. Özgün adı The Devil's Disciple. Çevirmeni Cumhur Orancı. Türü polisiye. Kırmızı Kedi Yayın Evi. Birinci basım Doğan Kitap 2007. Kırmızı Kedi'deki birinci basım Aralık 2021. ISBN numarası 978-605-298-993-7. Bu kitap 639 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 25 Mart 2022. Arka kapak. Kate Moran bir FBI ajanı. Konstantin Gamal bir seri katil, namı diğer şeytanın müridi. Moran'ın nişanlısı ve onun 12 yaşındaki kızı düğünlerinden bir gün önce seri katil Konstantin Gamal tarafından kaçırılıp öldürülür. Moran yılmadan izini sürecek adeta bir kedi fare kovalamacısı sonunda kara büyü ve ritüeller eşliğinde çifte cinayetler işleyen katili mahkemeye çıkarmayı başaracaktır. İdam edilmeden hemen önce Gamal Moran'a geri döneceğine ve onu yok edeceğine yemin eder. Kısa süre sonra aynı biçimde işlenen çifte cinayetler yeniden başlayacaktır. Soru basit, Gamal'ı taklit eden biri veya birileri mi var, yoksa Gamal geri mi döndü? Glenn Mead'in kaleminden Washington'dan Paris'e, oradan İstanbul'a kadar uzanan sürükleyici bir polisiye şeytanın müridi. Mead'in korkutucu anlatımında özel olarak dikkat çeken şey üslubu ve karakterlerin ustalık ve beceriyle çizilmiş olması. Bu muhteşem dramatik aksiyon ve sürükleyicilik heyecanı perçinleyen bir dönüm noktasıyla sonuçlanıyor. Glenn Mead, 1957 yılında İrlanda'nın başkenti Dublin'in Finglas kasabasında doğdu. Gazeteci olarak Irish Times ve Irish Independent'ta çalıştı. Eğitim pilotluğu da yapan Mead, 1994'e kadar uzun yıllar boyunca Dublin'deki Strand Tiyatrosu'nda kendi yazdığı oyunları yönetti. İlk romanı Kar Kurdu'yla okur ve eleştirmenlerin dikkatini çeken Mead'in eserleri 20'den fazla dile çevrildi. Yazarın Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden çıkan öteki romanları Romanov Komplosu, Sakkara'nın Kumları, Buz Kapanı, Son Tanık, Sekizinci Gün, İkinci Mesih, Kar Kurdu, Huzursuz Hayaletler ve Brandenburg'dur. Yazarın daha önce başka yayın evlerinde yayımlanmış diğer kitapları da önümüzdeki dönemde Kırmızı Kedi yayınları arasında yer alacaktır. Cumhur Orancı 1960'ta İstanbul'da doğdu. 1980 öncesinde yurt dışına çıktı. Uzun yıllar denizci olarak çalıştı ve dünyayı dolaştı. 1991'de denizcilik anılarına dayanarak düşsel gerçekçi bir tarzda kaleme aldı ilk romanı Butterfly'in İntihar Seferi'ni yayınladı. Bunu 1995'te Domingo Garcia'dan geri kalan öykü izledi. Türk edebiyatının ilk urban fantezi romanı olan Saydam adlı kitabı 1996 yılında yayımlandı. Uzun yıllar sonra kaleme aldığı romanı Acı Düşler Bulvarı 2012 yılında Ayrıntı Yayınları'nın Yeraltı serisinden yayımlandı. Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye pek çok çeviriye imza attı. Caroline Mice için. Birinci bölüm. Birinci kısım. Greensville, Virginia. Böylesine soğuk bir gece, böylesine beyaz bir kış, böylesine dondurucu bir ölüm olamaz. Greensville cezaevinin dışındaki dolmak üzere olan park yerine arabamı bıraktığımda kar yağıyordu. Arabadan dışarıya adımımı atar atmaz Ocak ayının buz gibi havası akciğerlerimi ateş gibi yaktı. 8 yaşındaki Bronco marka arabamın kapısını kilitleyip hapishanenin girişine doğru yürüdüm. Lapa lapa yağan kar haber kanallarından gelen çekim ekiplerinin üstlerinde dans ediyordu. Televizyoncuların araçları ve uydu çanak antenleri buz kristalleriyle donmuştu. Ayaklarım sertleşmiş, karın üstünde çatır çutur sesler çıkarıyordu. Ne üstümdeki yün manto ne de kaşkolum insanın kemiğine işleyen soğuktan beni korumaya yetiyordu. Ayaklarımda eski deri çizmeler vardı, mantom açık bej rengiydi, yani ölüm karası değildi. Bir idama tanıklık etmek üzere burada olsam da biraz sonra bir insan ölecek diye ağıtlar yakmıyordum, bu ölümü kutluyordum. Bir katil birazdan zehirli bir iğneyle ölecek ve ben infazı sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü bu adam öyle sıradan bir katil değildi. Bir televizyon muhabiri beni tanıdı, seslendi. Kate, Kanal 5 izleyicilerine söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Soruyu duymazlıktan gelip yürüdüm. Bayan Moran, birkaç kelime sadece lütfen. Konstantin Gamal birazdan idam edilecek, Tanrı aşkına. Gazete muhabirleri ilgimi çekebilmek için ellerini kollarını salladılar ama ben medyayı görmezden geldim ve projektörlerle ışıklandırılan girişe vardım. Birkaç cezaevi görevlisi kapının yanında duruyordu. Kaşkollar takmışlar ve askeri paltolar giymişlerdi. Havanın soğukluğundan ağızlarından buharlar çıkıyordu. Görevlilerden biri kapıyı açtı. Cezaevi kabul salonunun sıcak havası yüzüme çarpıncaya kadar bana eşlik etti. Sıra sıra plastik iskemleler ziyaretçileri bekliyordu. Bir köşede de çikolata ve meşrubat makineleri duruyordu. Salonun ucundaki hapishanenin iç kısmına girilen metal dedektörlü kapıyı ve kapının yanındaki masayı gördüm. Masada bir görevli oturuyordu. Masanın önüne geldim, kimliğimi gösterdim ve cezaevi müdürü Lucius B. Clay'in bir tebligatını imzaladım. Onu telefonla özel olarak aramış, bu gece burada tanık olarak bulunma izni talep etmiştim. Sayın Bayan Moran, iş bu belgeyle 13 Ocak Cuma günü saat 21'de gerçekleştirilecek olan Konstantin Gamal'ın idamının infazına tanıklık etmenize izin verildiği teyit edilir. Belgenin altında da şeytanın piçinin çığlıklar atarak cehenneme gitmesine tanıklık ederken meşrubat ikram edilecektir diye yazsın istesem de böyle bir şey yazmıyordu tabii ki. Fakat yine de idam tanıkları arasında nasıl olsa birkaç kişi çıkıp Konstantin Gamal'ın idamını bir kara mizah olarak nitelendirir diye geçirdim içimden. Cezaevi görevlisi belgelerimi gözden geçirdi, ardından da yüzümü inceledi. Belgelerimin hepsi sahte olabilirmiş gibi bir tavrı vardı. Hatta ne FBI belgelerimi önemsedi ne de cezaevi müdürünün bana göndermiş olduğu davetiyeyi ciddiye aldığını belli etti. Cezaevi görevlisi yüzüme bakıp uzman ajan Catherine Moran mı dedi. Aslında cezaevi görevlisine hayır, ben burada federal hükümet görevlisi bir ajan olarak değil, Kate Moran adında sade bir vatandaş olarak bulunuyorum demek geçti içimden. Ama işi fazla uzatmak istemedim, görevliye evet benim dedim. Diğer tanıklar L ünitesindeki infaz odasına cezaevi minibüsleriyle gönderildiler. Richmond'a gelene kadar trafik çok yoğundu, o yüzden geç kaldım. Tabii anlıyorum, kar yüzünden bu gece herkes geç kaldı, merak etmeyin. Ben sizi götürecek bir minibüs bulacağım. Ama önce izin verirseniz cezaevi müdürünü arayıp sizin burada olduğunuzu söylemem gerekiyor hanımefendi. Görevli belgelerimi bana geri verdi. Kısa bir telefon görüşmesinden sonra telefonu kapattı. Hepimiz hazırız. Cezaevi müdürü yola çıktı ve birazdan bir minibüs gelip sizi alacak. En fazla 5 dakika sürer.
Teşekkür ederim.
Tanrım, hep bu anı bekleyip durdum. Konstantin Gamal cehennem fırınında pişirilecek ve ben de bu olayı maç seyreder gibi tribünden seyredeceğim. Kafamı geriye doğru çevirdim. Pencereden dışarıya haber kanallarının buz tutmuş park yerindeki ekiplerine baktım. Muhabirler, kameramanlar, teknik görevliler kahvelerini yudumluyorlar, ısınmak için ayaklarını yerlere vururken ağızlarından da buharlar çıkarıyorlardı. Karlı kış manzarası park yerini aydınlatan güçlü ışıkların altında göz kamaştırıcı bir beyazlıkta parıldıyordu. İşte tam o sırada bu geceyle ilgili tuhaf bir durum olduğunu fark ettim. Radarlarımın algılayabileceği olağanüstülükte bir şeydi bu ama bir takım nedenlerden ötürü, belki de geç kaldığım için, belki de diken üstünde olduğum için algılayamamıştım. İnfaza 45 dakika kalmış olmasına rağmen cezaevi dışında tek bir idam cezası karşıtı görülmüyordu. Bir tekinin bile olmaması olağanüstü bir şeydi. Genellikle protestocu gruplar olurdu. Büyük bir çoğunluğu iyi niyetli kişilerdi. Bazıları mum yakarak idamı protesto ederlerdi. Cinayetleri durdurun ve idam ahlak dışıdır gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar taşırlar, dualar edip ilahiler söylerlerdi. Ama Ocak ayının bu buz gibi gecesinde hiçbiri yoktu. Doğrusunu söylemek gerekirse idam cezası karşıtları arasından bir kişi bile çıksaydı da Konstantin Gamal'ın birazdan gerçekleşecek olan infazını bir trajedi olarak görseydi şaşardım. İdam cezası karşıtları arasından bile bu adamın damarlarına zehir akıtmaya gönüllü birilerinin çıkacağından emindim. Ama bu idam öyle sıradan bir idam değil. Ayrıca birazdan idamı infaz edilecek olan adam da sıradan biri hiç değil. Aslında bu katili tanımlayabilecek en güzel ismi Washington'da bir gazeteci koydu. Şeytanın müridi. Onu Arizona'da bundan bir yıl önce yakaladığım gün hayatım boyunca hiç unutamayacağım bir dönüm noktası oldu. Gerçekte o gün iki çok önemli şey meydana gelmişti. İlki kafama kurşun sıkıp intihar etmek isteyişimdi. İkinci kısım, Arizona. Saat gecenin ikisi, hava alışılmadık derecede soğuk ve rüzgarlı. Sedona'nın bir ucundayım. Beylik otomatik silahım kafama dayalı, üzerinde kara kara yağmur bulutlarının gezindiği uzaklardaki çöle bakıyordu. Yağmur kaldığım Comfort Inn motelinin damını dövüyordu. Yorgunluktan bütün kemiklerim sızlıyordu ve uykusuzluktan şişmiş gözlerim bulanık görüyordu. Penceremin ötesindeki sıcaktan kavrulmuş doğa manzarası, insanda sanki dünyanın sonunun geldiği duygusunu uyandıran, ufuk çizgisinde şimşeklerin çaktığı, bardaktan boşanırcasına yağmurların yağdığı Arizona fırtınalarından biriyle dövülüyordu. Dünyam duygudan yoksundu, yıkılmak üzereydi, her şey ters gitmişti. Blok marka tabancamı yanağıma dayadım, soğuk demiri yumuşak telimin üstünde hissettim. Bu bana David'in parmaklarının tenimde dolaşmasını anımsattı. Tanrım, bana bunu neden çektiriyorsun? Onsuz zaten çok kötü bir yıl geçti ve bu acının bir sonu yok. Ne olursun Tanrım, buna bir son ver artık. Silahı yeniden şakağıma kaldırırken gözlerimin yaşlarla dolduğunu fark ettim. Düzensiz bir uyku uyumuştu ve 10 dakika önce de bana çok yabancı gelen, şiddetli, başa çıkılması güç bir çaresizliğin pençesinde uyanmıştım. 4 yıl boyunca ölesiye çalışmak bana acılardan ve sinir bozukluklarından başka bir şey vermemişti. Kafamın içindeki bir ses bana buna bir son vermemi, David ile Megan'a, yani hayatta en çok sevmiş olduğum iki insanın arasına katılmamı söylemişti. Ama yine başka bir sesle David ile Megan'ın katillerini yakalamak gibi bir borcun var senin demişti. Boşandığım eşim Paul benim genellikle sert biri olduğumu ama 40 yılın başında da olsa bazen yumuşadığımı söylerdi. İşte o sırada da yumuşadığımı hissetmiştim. Ama bu durum hiç de bana göre değildi. Yatak odamın kapısının ansızın yumruklanmasıyla yerimden sıçradım. Az kalsın tetiği çekecektim. Kim o diye seslendim ve Glock marka otomatik silahımı komodinin üzerine bıraktım. Kate, ben Lou. Tanıdık birinin sesini işitmek beni rahatlatmıştı. Gözlerimi sildim. Yataktan kalkıp kapıyı açtım. Lou Raines karşımda duruyordu. Güneşten teni biraz yanmış gibiydi ama yorgun görünüyordu. Gömleği ve kravatı biraz perişanlaşmıştı. Huysuzlu, yani benim patron, ağzına geleni söyleyen, iğneleyici konuşan bir adamdı. O 25 yıllık hizmeti cüzdanında taşıyan, derisi bir jokeyin kıçı kadar sertleşmiş, Washington DC yönetim bürosunda görevli müfettiş ajandı. Ama FBI'ye katıldığım günden beri bana karşı bir baba gibiydi. Ben de onu her zaman sevmiştim. Hatta onunla hep aynı şeyleri hissettiğimizi bile düşünürdüm. ''Şu yağmura bak, amma da kasvetli yağıyor değil mi Micho?'' ''Hey, öyle paldır küldür içeriye girdiğim için kusuruma bakma, şaşırmış gibisin.'' Lou'ya oturması için yer gösterdim. David'in ağabeyi Patrick'in bir yelkenli yatı vardı. Bir gün David'le birlikte Lou'yu bu yatla gezintiye davet etmiştik. İşte o günden beri bana ne zaman takılsa hep Micho derdi. Ben de seni maglarla Hawaii'de 3 haftalık tatildesin sanıyordum.
Lou ceketindeki yağmur sularını silkeledi, homurdanarak kapıyı kapattı.
Biz dün sabah döndük dedi. Karım baş başa tatilimize bir gün daha devam edersek birimizin cinayetle yargılanacağına karar verdi. Ben de madem öyle o zaman gidip soruşturma ne durumda bakayım dedim. Bürodan da senin burada olduğunu öğrendim.
Buraya ne zaman geldin?
Dün gece Phoenix'a vardım. Son dakikada uçakta yer bulabildim ve bir araba kiralayıp buraya geldim. Dayak yemiş gibi bir halim var. Seni uyandırdım mı?
Lou'nun hiç de canı sıkıldığı için kalkıp da buralara kadar gelmiş gibi bir hali yoktu. Bu yüzden de gardımı almaya karar verdim. Biraz dinleniyordum dedim. Sen de iyisindir umarım.
Odanın içini gözden geçirdi. Komodinin üzerinde duran kahve fincanım ile glokuma, kırışıklığından açılmadan üzerinde yatıldığı anlaşılan yatak örtülerine öylesine bir baktı. İçimden sana en son ne zaman şöyle güzel bir uyku çektin diye sormak geliyor.
Bir haftadan beri geceleri 3 saatten fazla uyku uyuyamamıştım.
Durup dinlenmeden işi bitirmeye çalışırsan ne hale geleceğini biliyorsun.
Lou'nun kaşları çatıldı.
5 yıldan beri bu işi bir an önce bitirmeyi umut edip duruyoruz. Benim yokluğum sırasında bir şeyler oldu gibi geliyor bana. Anlatmak ister misin?
Katilimizle ilgili teorimizi hatırladın mı? Lou ıslak ceketini çıkardı, bir iskemlenin arkasına astı ve eliyle kel kafasını kaşıdı.
Bir sürü farklı teorimiz vardı Kate, hangisi olduğunu hatırlatsana bana.
Lou'nun oraya gelmesi öfkemi de yatıştırmıştı, yatağın üzerine oturdum. Şu ana kadar müritle ilişkilendirdiğimiz 28 maktulün tamamı ikişer ikişer öldürüldü. Cesetleri de yakıldı. Bunlar çoğunlukla ya baba kızdılar ya da aralarındaki yaş farkı nedeniyle yaşlı adam olanı baba ve genç bayan olanını da kızı olarak kabul ettik. Sadece 3 vakada öldürülen ikililerden genç olanı buluğ çağındaki erkeklerdi. Çoğunluğu Amerika'da öldürülse de ikişerli maktullerden onu yurt dışındaki şehirlerde öldürüldüler. Bu şehirler Paris, Londra, Roma, Viyana ve İstanbul'du. İşte bu yüzden de başlarda katilimizin ya bir uçak pilotu, ya uluslararası bir iş adamı, ya da üst düzey holding yöneticisi olduğunu düşünmüştük. Ya da kurbanlarını öldürmeden önce benzodiazepinle uyuşturduğuna göre tıp ya da veterinerlik eğitimi almış biri olabileceğini düşünmüştük. Lou başını evet öyle anlamında salladı. O zamanlar bu bize makul bir değerlendirme olarak gelmişti. Çünkü tamamen yanmamış bazı kurbanların cesetlerinde bu ilacın izine rastlamıştık. Bu da bizi çıkmaza sokmaktan başka bir işe yaramadı, Kate. Ancak her cinayetini bir öncekinden daha profesyonel bir çabayla ve cinayetlerini en mükemmele ulaşmaya çabalayarak ya da dengesiz beyninin kusursuz olarak nitelediği biçimde işlemesi seri katil mantığına uygundu. Sen ne diyorsun bakalım? Elimizde yeni ipuçları olmadığını görünce ben de geriye doğru gitmeye karar verdim. Her şeyi bir başka açıdan yeniden ele alacağız.
Ne açısı bu diye sordu Lou.
Müritin cinayetleri hep aşağı yukarı 6 ay aralıklarla meydana geldi. En fazla 1 aylık bir oynama olmuştur. İşte bu yüzden ben de önümüzdeki 1-2 ay içerisinde bir dizi yeni cinayet meydana geleceğini tahmin ediyorum. Senin izne gitmenden hemen sonra 1,5 ay içerisinde ülkede yapılacak olan her uluslararası konferansı gözlemlemeye karar verdim. Toplam sayı 52. Araştırma birimini 5 ekibe böldüm ve bu konferansların hepsini izlemeye başladık. Sadece bu hafta içinde 8. kongreyi gözlemledik.
Lou bir kaşını kaldırdı. Bir sürü iş yani dedi. Sedona'daki ne toplantısı peki?
Sheraton'da 30 ülkeden 120 delegenin katılımıyla akıl ve ruh sağlığı uzmanları için bir sempozyum düzenleniyor.
Lou, peki o zaman strateji nedir dedi.
Şöyle başlayalım, müritin kurbanlarının öldürülüp parçalandıkları yerlerin büyük bir çoğunluğu uzak, sapa yerlerdeki yeraltı mahalleleri, genellikle de mağaralar ya da tüneller, terk edilmiş maden kuyuları, yeraltı metro istasyonları, mahzenler, gözden ırak kapalı ve karanlık neresi varsa orası. Kurbanların cesetlerini tüyler ürpertici törenlerle yakıyor. İki maktulün arasına siyaha boyalı ahşaptan küçük bir İsa'lı haç bırakıyor. Cesetler olaydan epey bir süre geçinceye kadar bulunamıyorlar. Bulunamadığı süre zarfında da katilin kullandığı ulaşım aracının geride bıraktığı izler çeşitli etkenlerden ötürü silinmiş oluyor. Bulduğumuz iki adet belli belirsiz araba tekerleği izi de cinayet mahallerinde yağan sağanak yağmurdan ötürü hiçbir işimize yaramadı. Ayrıca İsa'lı haçları bulduğumuz mahallerde geride hiçbir iz bırakılmamıştı.
Lu kafasını evet anlamında salladı. İsa'lı haçların ne anlama geldiği konusunda geçerli bir neden bulamadık. Tek düşündüğümüz şey bunun dini bir gerekçesi olabileceği. Şimdi bana araba kiralayan delegeler üstünde yoğunlaştığınızı falan söylemeyeceksindir herhalde. Bir de hani dini konularda geçmişi falan olanlarla ilgilenmemişsinizdir umarım. Eski rahiplerle ya da halen görevlerini sürdürenlerle ya da pastörlerle demek istiyorum.
Başımı hayır anlamında salladım. Dini geçmişlere girebilmek için daha fazla zamana gereksinimimiz var Lu. Armut piş ağzıma düş olmadığı, zanlı karşımıza rahip yakalığı da çıkmadığı sürece bu konuyu bir tarafa bırakmalıyız. Ama arabalar konusunda haklısın. Delegelerden 24'ü araba tuttu. 3 delegeyi kadın oldukları için saymadık. Çünkü profil uzmanlarımız aradığımız kişinin bir erkek olması gerektiğini söylüyor. Bir de bir üçüncü kişiyi yaş profilinin dışında olduğu için listeden çıkardık.
Lu kafasını salla. Tamam, konuya gelelim.
Katilin 25 ile 40 yaşları arasında bir Amerikan vatandaşı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü cinayetlerin büyük bir çoğunluğu Amerika'da işlendi. Bu niteliklerde araba kiralayanlar arasında 4 kişi bulundu. Ben bu 4 kişiden seçtikleri araba tipine göre eksiltme yaptım. İki kişi üstü açık spor araba kiraladı. Bu tür arabalarda ceset taşıyacak genişlikte bagaj bulunmuyor. Ayrıca bu tür arabalar çok lüks görünümlü arabalar oldukları için dikkat çekiyorlar. Bu yüzden de birilerini kaçırmaya uygun arabalar değil. İşte geriye gözümüzü üzerinden ayırmamamız gereken iki delege kaldı. Bu arada bir ikinci ekibim de Chicago'daki Hilton'da bu gece yapılacak olan dişçi kongresinin katılımcılarıyla ilgili inceleme yürütüyor.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.